Luka 11. bölüme geldik. Bu bölümde dua konusunda iki benzetme anlatılıyor. Rab ısrar eden dostu ve iyi baba benzetmelerini kullanarak öğrencilerine dua etmesini öğretiyor. Rab cinlerin reisi sayesinde cinleri kovmaktan suçlanınca adamdan çıkan kirli ruh benzetmesiyle yanıt veriyor. Yunus'un belirtisini ve yakılan mumun benzetmesini anlatıyor. Bölümün sonunda Ferisiler ona iftira ediyorlar. İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri "Ya Rab" dedi. "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dua ederken "Şöyle söyleyin" dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme" diyor Luka 11. bölümün ilk 4 ayeti. Bu bölümde dua konusunda bize aktarılan bilgiler diğer müjde yazılarında bulunmuyor. Diğer yazılardaki dua örneklerine benzeyebilir ama onlardan farklıdır. İlginç şekilde öğrenciler İsa'daki dua alışkısını görünce merak etmişlerdi. Bu meraklarından dolayı dua konusunda yeni şeyler öğreniyorlardı. Rabbimiz sürekli olarak tek başına bir yere çekilip dua ediyordu. Şu anda değerli dostum, unutmayalım ki ölümden dirilip Tanrı'nın sağında oturmuş olan İsa Mesih bizim baş kahinimiz olarak halen bizler için dua etmektedir. Bizim de ona "Rab, bana dua etmeyi öğret" diye rica etsek uygun ve yerinde olan bir ricada bulunuruz. Dua konusunda soruyu soran öğrenci eminim ki sadece dua etmesini öğrenmek istemiyordu. Yani ezberlenmiş bir dua kalıbı istemiyordu. Yüreğinin arzusu İsa gibi dua etmekti. İsa öğretisine devam etti. Onun öğretisinden Tanrı'nın adının kutsal kılınması için dua etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Bu Tanrı'nın hürmet görmesine, yüceltilmesine ve ona tapınılmasına yönelik özlemlerin imanlının yüreğinde açığa dökülmesidir. Birçok kişi dualarını dudaklarından dökerler, yüreklerinden değil. Acaba siz nasıl dua edersiniz? Kalıplaşmış, ezberlenmiş sözlerle mi yoksa yüreğinizden yükselen övgü ve şükran sesleriyle mi? Bu Tanrı'ya töresel, biçimsel dua ile yaklaşırsak onu anlamadığımızı açığa vurmuş oluruz. Öğrenciler Rab'be Yahya'nın öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bizlere dua etmeyi öğret diye rica ettiler. Bir, vedalaşma olarak son kez Yahya'nın yaşamı ışıldıyor. Neyi görüyoruz sonunda? Dua eden bir Yahya'yı görüyoruz. Senin ve benim hakkımızda şu sözler söylenecek mi? Mesih imanlılarının kısır yaşamları duasızlıktan kaynaklanmaktadır. Sorunumuz burada yatıyor. Rab İsa'nın bu dönemde öğrencilere vermiş olduğu örnek dua bir kalıp olarak verilmedi. Bu amaç güdülmedi. Ona bir baba olarak yaklaşırsak, işi resmiyete dökmeden bir kişi dünyasal babasına nasıl sıcak bir şekilde yaklaşıyorsa o şekilde yaklaşmalıyız. Her şeyden önce Rabbimiz öğrencilere Tanrı'ya babamız diye seslenmelerini öğretti. Tanrı ile kurulan bu yakın aile ilişkisi eski antlaşma imanlılarınca bilinmiyordu ama bundan böyle Mesih imanlıları Tanrı'ya sevecen bir babaya seslenircesine seslenebileceklerdi. Dua, iman hayatının en önemli unsurudur. Özel bir surat, bir ses, bir dil kullanmamı istemez. Ali gibi konuşmamı ister. Bol laf kalabalığı etmemi istemez. Duanın bazı özelliklerini inceleyelim. Dua, tapınmayla başlar. Adın kutsansın. İsa öğrencilerine egemenliğin gelsin şeklindeki yalvarışta bulunmalarını söyledi. Tanrı bir gün bütün kötü güçleri ortadan kaldırarak Mesih'in kişiliğinde, yeryüzünde mutlak bir egemenlik sürecektir. Demek ki bu şekilde dua ederken kendi yaşamında Rabbin isteğinin gerçekleşmesini istemektesin. Bu dua kurtulmuş birinin duasıdır. Kurtulmamış birinin değil. Kurtulmamış şöyle dua etsin. Ya Rab, ben günahlıya merhamet et. Rab merhametlidir ve sana merhamet gösterecektir. Seni kurtarmasını yalvarmana gerek yok. Ona gelince seni kurtaracaktır. Sürekli olarak hissedilen hem fiziksel hem de ruhsal yiyecek ihtiyacı bu ayette tanıtılmaktadır. Tanrı'yı her iyi şeyin kaynağı olarak kabul ederek her gün ona bağlı bir şekilde yaşamalıyız. Bundan sonra bizim başkalarının hatalarını bağışlamamız koşuluna dayalı olan günahların bağışlanmasına yönelik edilecek duayla karşılaşmaktayız. Bu bölümde Rab dua konusunu sonucuna vardırır. Ancak Luka, İsa'nın bir benzetmesini hemen bu dua konusundan sonra kaleme alır. Bir açıdan dua ile bağlantılıdır ve dua konusuna yeni ışık saçar. Bu standarda göre yaşayamıyorum. Sen yaşayabilirsin umarım. Herkesi bağışlıyor musun? Dostum, Rab başkalarını bağışlamamızı istiyor. Ölçümüz İncil'den Efesoslar 4:32'deki şu sözlerle ifade ediliyor. Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Mesih'te Tanrı'nın sizleri bağışladığı gibi siz de sevecenlikle, merhametle birbirinizi bağışlayın. Rab bizleri birer dua erkeği, dua kadını etsin. Gerçek anlamda içten iman ile dua etmeyi bilenlere ihtiyacımız vardır. Rab dua konusunu daha kapatmıyor. Tek Luka'nın anlattığı gelecek olan benzetme dua konusuna yeni bir ışık saçıyor. Ayrılıkları ifade ediyor. Sonra şöyle dedi İsa Mesih. Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip arkadaş bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi önüne koyacak bir şeyim yok derse. Öbürü içeriden beni rahatsız etme kapı kilitli çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem der mi hiç? Luka 11:5-7 ayetler. Bu benzetmeyi günümüze uyarlamaya çalışalım. Diyelim ki anneniz İzmir'den gelip sizi bir yerde ziyaret edecektir. Onu ağabeyiniz kendi arabasıyla getirecektir. Önceden telefonla bildiriyorlar. Öğleden sonra saat 3 sularında sizin eve gelecekler. Hazırlık yaparsınız ama saat 3'ü geçtiği halde ortalarda ne ağabeyin ne de annem var. Akşam olur hala haber yok. İzmir'e telefon açarsınız ama cevap veren yok. Ne oldu diye merak içindesiniz. Gece yarısına kadar beklersiniz ama hala haber yok. Şimdi gerçekten tam bir kaygı içindesiniz. Acaba neden telefon etmiyorlar? Telefonu denersiniz, hayret, telefon arızalı. Belki de telefon etmeye çalışmışlar ama arızadan dolayı ulaşamamışlar. Sonunda sabahın 2'sine doğru kapı zili çalar. Şükürler olsun anneniz ve ağabeyiniz sağ selim gelmişler. Yolda bir arıza olmuş ama size ulaşamamışlar. Bu telaş içerisinde ekmek almayı unutmuşsunuz. Misafirlerin karınları aç. Sabahın saat 2'sinde komşuya gidip komşu biraz ekmek verir misin diye sorarsın. İşte durum buna benziyor. Eminim ki en iyi komşu bile o saatte sizi hoş karşılamaz. Sabaha kadar bekleyemez misiniz der. İsa benzetmesine şöyle devam eder. Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. 8. ayet. Burada anlatılmak istenen gerçek şudur. Eğer bir adam komşusuna yüzsüzlüğü nedeniyle yardım edebiliyorsa, Tanrımız kendi çocuklarının yakarış ve seslenişlerine, dualarına kim bilir daha ne kadar çok kulak verecektir. Ben size şunu söyleyeyim diyor Mesih. Dileyin size verilecektir, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Luka 11:9-10 ayetler. Değerli dostum, sen Tanrı'nın uyumakta olduğunu mu sanıyorsun? Dua ettiğin zaman onun seni duymadığını mı hissediyorsun? Acaba senin dualarına yanıt vermek istemediğini mi düşünüyorsun? Tanrı senin dualarını işitir, seni dinlemek ister. İşte bu benzetmede bu gerçek vurgulanır. Ama bu benzetme bize ortada olan olumsuzluklar, aykırılıklar yoluyla öğretmektedir. Her zaman cennetin kapılarını kıracakmışsın gibi dua etmene gerek yoktur. Ya da durmadan tekrar etmene gerek yoktur. Rab seni dinleyip yanıt vermekte geç kalmaz. Yeşaya 65. bölüm 24. ayette şöyle diyor. Onlar bana yakarmadan yanıt verecek. Daha konuşurlarken işiteceğim onları. Rab dinleyip yanıt vermek istiyor. Bu Tanrı'nın isteğine göre dua ettiğimizde Tanrı'nın her zaman ondan istediklerimizi ya da istediklerimizden daha iyilerini vereceğine ilişkin kesin bir vaattir. Tanrı'nın isteğine göre dua. Bu önemlidir. Eğer Rab duamıza hayır şeklinde bir yanıt vermişse, o zaman o kendisinde dilekte bulunduğumuz şeyin bizim için en iyi şey olmadığını biliyor demektir. Bu durumda onun isteğimizi geri çevirmesi bizim yararımızadır ve yalvarışlarımızdan çok daha iyidir. Rab duana yanıt versin diye cennetin kapılarını kıracakmışsın gibi dua etmene dediğim gibi gerek yoktur. Rab uyuklamaz, kapı açıktır. Bu benzetme her dileyenin alacağını, her arayanın bulacağını ve kapıyı çalan herkese kapının açılacağını öğretmektedir. Ne olursa olsun her şeyi duada Rab'be götür ve o kendisinde olan en iyi yanıtı sana verecektir. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse balık yerine yılan verir? 11. ayet. Tanrı'ya dualarınla yaklaşmadan önce onu şahsen göksel baban olarak tanıdığına emin ol. Kimlerin göksel babasıdır? Yuhanna bunu basit şekilde şöyle dile getirdi. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Rab İsa Mesih'in şahsen senin günahların için öldüğüne inanıyor musun? Onun ölümden dirildiğine ve dirilişiyle ona iman edenleri doğru saydığına inanıyor musun? Rab İsa Mesih'e iman ettiğin zaman onun kutsal ruh ile onun bedeni olan kilise topluluğu içerisine vaftiz edildiğinde ona baba olarak yaklaşabilirsin. Dünyasal babana gidip de ondan ekmek istersen sana taş mı verecek? Çok gaddar bir baba bunu yapar. Sanımca aç çocuğuna taş veren babalar yoktur hiç. Ya da babandan balık istersen sana bir yılan mı verecek? Hiç de sanmıyorum. Göksel babamız dünyasal babamızdan daha iyidir. İsa soruyor. Ya da yumurta isterse ona akrep mi verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Luka 11, 12 ve 13. ayetler. Öğrencilerine kutsal ruhu dileyeceklerini söyledi. Bildiğim kadarıyla ruhu hiç sormadılar. Sonra Mesih, kutsal ruhu alın dedi. Rabbin ölümüyle Pentekost günü arasında kutsal ruha muhtaçtılar. Pentekost gününde kutsal ruh öğrencilerin üzerine bir daha ayrılmamak üzere geldi. Ve onları inanlıların bedenine vaftiz etti ve böylelikle onları Mesih'in bedenine yerleştirdi. O gün kutsal ruh ile doldular. Hepimizin bu dolmaya ihtiyacımız vardır. Mesih imanlılarının her biri Mesih'in bedenine vaftiz olundu. Çünkü tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım bir tek bedene vaftiz edildi. Ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Bu olay Matta'nın 12. bölümüyle Markos'un 3. bölümlerinde de kaydedilmiştir. Bu pasajdan bağışlanamayan günah doktrini ortaya atıldı. Bugün bağışlanamayan günah diye bir şey yoktur değerli dostum. İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içerisinde kaldı ama işlerinden bazıları cinleri cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor dediler. Luka 11, 14, 15. ayetler. İsa adamın dilsiz olmasına neden olan bir cini kovdu. Bu olay halk arasında büyük bir çalkantı yarattı. Bazıları onu yani İsa Mesih'i cinleri cinlerin başkanı olan Belzebul'un gücüyle çıkarıyor diye suçladılar. Mucizenin yer aldığını inkar etmediler ama mucizeyi oluşturan gücün sahibine yani İsa Mesih'e hakaret ettiler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Luka 11, 16-19 ayetler arası. Mesih onların düşüncelerindeki saçmalığı en iyi şekilde onlara gösterdi ve şöyle dedi. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. 20. ayet. Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş. Bunun anlamı nedir? Evrenin egemeni, kralların kralı onların arasındaydı. İşte bu anlamı ifade ettiyse. İsa'nın cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyor olması, Tanrı'nın egemenliğinin o zamanki kuşağın üzerine gerçekten geldiğini göstermektedir. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içerisinde olur diyor İsa Mesih. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. 21-22. ayetler. Burada söz edilen güçlü adam şeytandır. Cine tutsak adam şeytanın gücünün kanıtıydı. O ana kadar şeytan kendi evini koruma altında tutan tepeden tırnağa kadar silahlanmış güçlü bir adama benziyordu. İçlerine cinlerin yerleştiği insanlar şeytanın pençesi altındaydı ve ona karşı gelecek bir baba yiğit bulunmuyordu. Malları güvenlik içerisinde bulunması onun bu yetkisini sorguya çekecek kimsenin bulunmadığını göstermektedir. Rabbis'e geldiği zaman şeytandan daha güçlü biri olarak gelmiş, ona saldırarak onu alt etmiş, güvendiği bütün silahları elinden almış ve mallarını yağmalayarak bölüştürmüştür. Kötü ruhların İsa'nın gücüyle kovulduklarını İsa'nın eleştiricileri bile inkar edemiyordu. Bunun tek anlamı şu olabilir. İsa şeytana galip gelmiş, onu yenmiş ve tutsak aldığı insanlarda özgürlüklerine geri kavuşturuluyordu. Bu ayetlerde belirtilmek istenen gerçek budur. Güçlü biri çok iyi silahlanıp sarayını savunuyorsa sözü bize öğretiyor ki bizi silahtan yoksun bırakmak isteyenler var. Dışarıda kötü insanlar var, dışarıda şeytan da var. Güçlü düşman var oluncaya dek silahlarımızı bırakmayalım. Tabii ki bu silahlar ruhsal silahlardır. Tanrı'nın sözüdür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve kendi evime döneyimdir. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşir. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur diyor Luka 11. bölüm 23-26 ayetler arası. Bu benzetmede İsrail ulusuyla Ferisilerin tehlikeli durumu resimlendiriliyor. Benzetme kötü ruhtan söz ediyor. Cin adamı bırakıyor, adam temiz olduğunu hissediyor, boş süpürülmüş ve düzeltilmiş. Dünyada herkes şu anda günah işlemeyi bıraksaydı o zaman Mesih imanlısı olmazdı. Günahı bırakmak kişiyi Mesih imanlısı yapmaz. Davranışlarını değiştirmen değil, yeniden doğman gerekiyor. İsrail ulusu evini temiz süpürmüştü. Bu temizlik Yahya ile Rabisa'nın hizmetinden kaynaklanıyor. Ne var ki kendileri Rabisa'yı girip evi denetimi altına alsın diye içeriye almamışlardı. Böylece benzetmede anlatıldığı gibi Yahudilerin bu kötü kuşağı evvelkinden daha kötü seviyeye düşecek oldular. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere diye seslendi. İsa daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara dedi. 27-28. ayetler. İsa burada annesi Meryem'in mutluluğunu inkar etmedi ama bundan da ileriye giderek asıl önemli olan şeyin Tanrı'nın sözünü duymak ve uygulamak olduğunu söyledi. Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır dedi. Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Nineve halkına bir belirti olduysa insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Nineve halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Nineveliler Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Luka 11-29-32 ayetler arası. Sözü edilen belirti İsa Mesih'in ölümden dirilişidir. İsa dinleyicilerinin dikkatini eski antlaşma karakterlerinden Yunus'a çevirir. İlk örnek Yunus'tur. Başka örnekler de kullanacaktır. Görünüşe göre Yunus balığın karnındayken ölülerden dirildi. Rab onu karanlıkla, ölümden ışıkla yaşama getirdi. Yunus ne yaşadıysa İsa Mesih'in gelecek olan ölümüyle dirilişini simgede ifade ediyordu. Yunus Yahudi olmayan uluslardan gelen insanların yaşadığı o kentte kurtuluş haberini vaaz etmeye gittiği zaman onlar tövbe ettiler. İsrail'in durumu ise daha kötüydü çünkü Tanrı oğlunun kendisi onlara geldiği halde İsa Mesih'i kabul etmemişlerdi. Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur. Luka 11-33-36 ayetler arası. Kandilin çok basit bir işlevi vardır. Işık verir. Mesih'in ölümden dirilişi ruhsal ışıktır. Dünyamızda Mesih'in dirilişi bu tek ışık ışınıdır. Sen ve ben değerli dostum doğumla ölüm tarafından bağlanan bir dünyada yaşamaktayız. Bir nesnenin görülebilmesi için iki unsur gereklidir. Işık ve gözlerimiz. Bir kişinin gözleri göremiyorsa ışık istediği kadar parlasın göremeyecektir. Işık köre yararlı değil. Görebilen ama ışığı olmayan adam ile ışığı olan kör adam aynı durumdadır. Görebilmemiz için hem göz hem de ışık gereklidir. Mesih'in huzurunda bile insan onu görmedi. Onun yüzünden tökezlediler. O dünyanın ışığı değil demek olmuyor ancak insan kördür demek oluyor. İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeye çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı diyor Luka 11-37-38 ayetler arası. İsa burada geleneksel, dinsel adet üzerine yıkamayı unutmuş muydu? Hiç de sanmıyorum. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? 39-40 ayetler. İman dış davranışlarıyla yaşanmaz, içte, yürekte yaşanır. Bu önemli bir ilkedir. İsa Mesih bu ilkeyi simgeleyen üç vay sözlerini söylüyor. Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. 41-42. Ayetler. Bu insanların yargı değerleri yanlıştı. Ondalık vermek yanlış değildir, doğrudur ama ondalıktan daha önemli sorumluluklarını yapmayarak suç işlediler. Dostum, değil ondalığını, tüm varlığını fakir fukaraya dağıtsan bundan dolayı Tanrı katında kabul olunmaz. Mesih imanlısı olmazsın. Ne var ki Mesih'i seversen varlığından vereceksindir. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. 43-44 ayetler. Demek ki ettikleri de kötüydü. Bunlar gösteriş yapmaya, havralarda baş koltuklara, en seçkin yerlere kurulmaya ve meydanlarda mümkün olduğu kadar çok ilgi çekmeye bayılıyorlardı. İşte İsa bunları yargılıyor. Kutsal yazı uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya öğretmenim bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun dedi. 45. ayet. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Ferisler dışta görülen şeylerle uğraşıyorlardı. Yasa yorumcuları dürüst olmamakla suçluydular. Ruhsal yasaya buyruk ekleyerek onu zorlaştırırken kendileri onu tutmayı amaçlamadılar. İsa, sizin de vay halinize ey yasa uzmanları dedi. İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz, kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize, peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demiştir. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da Sunak'ta tapınak arasında öldürülen Zekerya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları, bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. Luka 11, 46-52 ayetler arası. Yasa yorumcuları ikiyüzlü katillerdi. İkiyüzlülüklerinde öylesine ileriye gitmişlerdi ki eski antlaşmanın peygamberleri için türbeler dahi yapmışlardı. Bu durum onların eski peygamberlere değer vermiş olduklarını mı gösteriyordu? Rab ise onların bu davranışlarını başka bir gözle değerlendiriyordu. Dışta kendilerini İsrail'in peygamberlerini öldüren büyük dedelerinden ayrı tutuyorlardıysa da aslında kendilerinin de onlardan hiçbir farkı yoktu. Bir tarafta eski dönemde öldürülen peygamberler için türbeler ve mezarlar yapmaya çalışıyorlar ama öte yandan Tanrı'nın en büyük peygamberi olan Rab İsa'yı öldürmeyi tasarlıyorlardı. Bu tip kimseler Tanrı'nın sadık ve imanlı peygamberlerini ve elçilerini öldürmeye devam edeceklerdi. Nitekim bunun böyle olduğunu elçilerin işlerinde ve Hristiyanlık tarihinde görmekteyiz. Yasa yorumcuları bugünkü kilise başkanlarının aynı düzeyindeydi. İnsanlar onlara gerçekleri öğrenmek için geldiler ama onlar maddiyatı ruhsal amaçlardan daha çok vurguladılar. Oysa maddi şeyler ruhsal amaçlar için kullanılmalıydı. Kendileri de kutsal yazılara göre yaşamadılar. Ne yazık ki Mesih'e ve Mesih inancını en çok engel olan, tökez olan sözde Mesih imanlılarıdır. Kendi yaşamlarımızı kutsal yazıların ışığında incelememiz ne kadar önemlidir. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle Ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu yani İsa'yı tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı diyor Luka 11. bölüm 53-54. ayetlerde. Yazıcılarla Ferisiler hiç kuşkusuz İsa'nın bu çetin sözleri ve kınamaları karşısında küplere binmişlerdi. Bunun üzerine onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda suçlayabilmek amacıyla ağzını aramaya başladılar. Sözde dindar adamın tutumu ve yaklaşımı burada açıkça belli oluyor. Yalnız Ferisiler değil, kendi dindarlığı içinde bağnazca hareket eden her insan böyledir.